sanayi ataklarının kirlettiğini düşünüyorum daha çok. Çünkü konuda benim bilgilerim var. Sanayi atıkları özellikle Bursa'daki o Nilüferçayı etrafında dizilmiş çok sayıda yaklaşık 4000 yakın tesis var. Her hafta en azından bir tane taş ocağı, ÇED raporu başvurusu yapılıyor. Öylesine büyük bir yıkım, öylesine büyük bir kayıp. Ya inanılmaz boyutta. Bunlar hani böyle bir boyutta bir 100 yıl gitmez. Yani gitmez. Bursa kalmaz, Türkiye kalmaz.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Herkese merhaba. Seçimden önceki son %100 yerel programında bu sefer Bursa'dayız. 3.2 milyon nüfusuyla Türkiye'nin en kalabalık şehri Bursa. Ve 2004'ten beri yerel yönetimde, Büyükşehir Belediyesi ve pek çok belediyede, AKP'de bu seçimde bir değişiklik olacak mı göreceğiz. Ama pek çok gelişmiş, kalabalık, sanayileşmiş kentin sorunlarını Bursa'da paylaşıyor. Özellikle doğal güzellikleriyle bilinen, hatta Yeşil Bursa dediğimiz Bursa, bu özelliğini maalesef yıllar içinde, son yıllar içinde çok dramatik bir şekilde kaybetmeye başladı. Sanayi atıklarıyla suları zehirleniyor. Avrupa'nın en kirli 10 şehri arasına girdi geçenlerde. Tabii İstanbul yine pek çok ilçesiyle başı çekiyor ama Bursa'nın da bu kadar doğal güzellikleri, Yeşil Bursa dediğimiz Bursa'nın da bu listede olması manidar diye söylüyorum. İşte tüm bunları Bursa Su Kolektifinden Caner Gökbayrak ile konuşacağız. Hoş geldiniz Caner Bey.
Hoş bulduk, merhaba.
Caner Bey, siz zaten uzun süredir doğa koruma alanında çalışıyorsunuz. Böyle bir genel giriş yaptık ama kentin çözüm bekleyen en acil sorunları nedir? Önce bunları bir sıralayalım.
Şimdi siz güzel başladınız. Gerçekten de Bursa Türkiye'deki birçok yer gibi çok hızlı bir şekilde kirletiliyor. Doğal alanlar işgal ediliyor. Tarım alanları amaç dışı kullanılıyor, havası kirletiyor, suyu kirletiliyor. Tabii ki bunun da özellikle iç göç baskısının artması, trafik sıkışıklığı, birçok bunlar aslında temelde kent içinde yaşadığımız sorunlar ve sizin de yine bahsettiğiniz gibi kentin dışında da büyük sorunlar var. Özellikle maden ve Uludağ Milli Parkı'ndan bir alanın, 2100 hektarlık alanın alan başkanlığı adını da dışarıda çıkartılması gibi. Bu da doğal alanlara da doğru ciddi anlamda bir yöneliş var. Yok, onları yok etmeye doğru yöneliş var. İşte bu gerçekten Bursa'da yaşayan, Bursa'da doğmuş büyümüş biri olarak beni çok üzüyor. Biz çevre mücadelesine yaklaşık 20 yıldır bu çevre mücadelesi içindeyim. En önemli ne derseniz aslında Bursa'da merkezde yaşıyorsanız ya da ilçelerde de o farklı değil. Bursa'daki hava kirliliği ve su kirliliği. Özellikle Bursa'nın hava kirliliği dediğiniz gibi çok kirli. Bu sanayi bölgelerinden ve bu Nilüferçayı kenarında düzensiz ve olarak başlamış, sonradan da yasallaştırılmış işte bir şekilde imalathaneler, tesisler biçiminde ortaya çıkan hava kirliliği ve aynı zamanda Nilüferçayı'nın kirletilmesi biçiminde ortaya çıkıyor. Hemen hemen her ay ayın 22'sinde biliyorsunuz 22 Mart Dünya Su Günü'ndür. Bize her ayın 22'sinde bir basın açıklaması bir yerde konuyla ilgili, gelişen konularla ilgili bir basın açıklaması yaparız çoğunlukla. Bunu aslında her ay yaptık. Geçmişte her ay yapıyorduk. Şu anda belki bir ay aksayabiliyor ama çoğunlukla her ay yapıyoruz. Bu suyla ilgili gerekçeler, özellikle şişirilmiş ambalajlı sular. Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne yazık ki bir Bursa işte sudan ibarettir der Evliya Çelebi ama suyun hem kirletildiği hem de işte en pahalı olarak satıldığı, yani evlerimize kadar en pahalı suyu içtiğimiz ya da bize su sağlandığı bir noktadayız. Aynı zamanda kendi belediye bir su tesisi yaptı, su şişeleme tesisi yaptı. Buna da karşıyız, ona karşı da şey yaptık. Aynı zamanda Bursa'daki su şirketleri de var. Bu su şirketlerine yönelik bazı duyumlar almıştık. Bu hani işte hani kendi arazilerinde çıkan suyu İşte bu benim arazimde çıktı diye kullanma yönüne bir duyum aldık ki aslında yakında geçen dereden o su alınıyormuş diye de bir duyum aldık. Bunun üzerinde belediyeye de başvurduk. O dilekçeydi. Yani siz aslında yeraltı suları kamuya aittir ve bu aslında ancak izinle yapılabilecek ve ancak belli bir ödeme karşılığında yapılabilecek bir şeydir.
Su, sağlığımızın ve geleceğimizin güvencesi, doğanın ve bizim yaşam kaynağımız. Her geçen gün daha fazla doğal alanla birlikte su kaynaklarımızı da kirletiyor ve kaybediyoruz. Şimdi suyumuz için seferberlik zamanı.
Aslında insanlar o kadar normalleştirmiş vaziyette ki bir şirketten su almak diye. Siz bunun aslında bir kamunun bir hak olduğunu söylüyorsunuz.
Olması gereken şey bu. Olması gereken bu su şirketlerinin değil, çeşmeden içebileceğimiz bir suyun varlığı. Bunu aslında Bursa'da bir ölçüde yapabiliyoruz. Ben aslında kendim Bursa'da çeşmeden su içiyorum. İstanbul'da da bunu yapanlar var biliyorum. Bunlar aslında belediyenin depolarında arındırılabilir. Bunlar kaldırılabilir. Yani kireçten de arındırılabilir. Aynı zamanda ozonla şeyle değil, klorla değil de ozonla bu mikrobiyolojik zararları engellenebilir. Sudaki mikrobiyolojik zararlar engellenebilir. Bunun belli bir örneği aslında küçük bir yerde İstanbul Belediyesi'nde ozonlama yapılıyor. Yani bu aslında nasıl işte biz insanlar çeşmeden su doldurup bir de filtre edip içebiliyorsa aslında bunu belediyeler kendi su depolarında yapabilir ve bunu bu şekilde bir suyu
Ama onu
sağlayabilir. Ki
yerine
böyle olmalı.
çiğneyip satıyorlar.
Evet, şu anda işte sorun oydu. Bursa'da mesela yıllardır biz şey görürdük işte Bursa'da su çeşmeden içilir. İlanları görürdük Büyükşehir Belediyesi'nin ama kendi su şirketini açtığı zaman bu ilanları kaldırdı bir daha da göremez olduk. Ve artık hani Türkiye'nin en çok satan su şirketi olmakla övünüyor. Bu Bursa'daki şey Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi. Bu çok yanlış. Çünkü insanlar aslında şu çok önemli. Su eğer çeşmeden içilmezse bir süre sonra çeşmeden hiç kimse içmeyecek hale getirilirse sular. O zaman işte su şirketlerini gerçekten bir bardak suyu belki de şu anki parayla 10 liraya içecekmişsiniz. Tam da onların istediği gibi bir ortam yaratılacak. Aslında olması gereken şey dediğim gibi çeşmeden su içilmesi. Ama ambalajlı su içenler için de şöyle bir şey. Yani mesela Türkiye'de tabii ki kanunlar var. Mesela sudaki suyun çoğunluğu Uludağ'dan sağlanıyor. Uludağ'da bir milli park hala bir noktası çıkartılsa bile, belli bir büyük bir alan çıkartılsa bile büyük bir çoğunluğu milli park ve o milli parkın içinden kaptaş tesisleri. Yani ben gittim gördüm oraları. Öyle ilginç yerler ki yani dağın hemen buz yani işte buzulun altında bir işte toprağı kazmışlar. Oraya bir küçük bir oda gibi çelik kapılı bir küçük bir oda inşa etmişler. Orada bir su akıyor. Normalde aslında %25'i dışarı akıtılmalı o suyun. Ama oda yok. Akıtılmıyor da. Var boru dışarıya çıkmıyor. İçeride su sesini duyuyorsun. O borudan aşağı gidiyor ama dışarı çıkan su yok. Artı o su işte borulara hapsediliyor. Bursa'ya kadar borular içinde indiriliyor. Bu şekilde de aslında suyun yaşam olma gücü. Yani su ancak toprakta ve derelerde yaktığı zaman yaşam oluyor. Diğer canlılara su haline geliyor. Bu işte aşağı doğru indiriliyor ve orada şişeleniyor. Tesisler Bursa'ya yakın Bursa Uludağ eteklerinde orada da şişeleniyor. İşte sağlanıyor. Bir de suyun sevk edilmesi de çok büyük bir iklim krizi yaratan bir nedendir. Onu da ayrıca belirtmek isterim. Çünkü su çok ağır bir metal ve bu bir yerden bir yere sevk edilirken o karbon işte mazot dediğimiz yakıtlar tüketiliyor. Aynı zamanda işte plastik atığı çıkıyor her biri için ve ciddi anlamda aslında ambalajlı su geleceğimiz için tehdit haline geliyor. Yabancı araştırmacılar bu konuyu araştırmışlar. 1 litre su, işte ambalajlı su üretmek için 3 litre suyun tüketildiğini söylüyorlardı. O yüzden belediyelere ben halkımızdan bu programı izleyen yurttaşlarımdan talep olarak suyun içilebilir noktaya taşınmasını kireçten arındırılmasını, ozonlama yöntemiyle daha iyi içilebilir hale getirilmesini. Zaten su şirketleri ambalajladıkları suyu ozonlayarak mı yani orada da orada kullandıkları yöntemdir aslında bu. Sağlıklı bir suyu çeşmelerine akıtmalarını özenle ve böyle dirençli bir biçimde talep etmelerini düşünüyorum. Ha şunu söylemedim pardon, bu çok önemli. Yukarıda Uludağ'da su alındığı zaman hani bunun reklamları yapılır ya, bu su kaynak suyu değildir. Bu çok önemli. Çünkü kaynak suyu olması için toprağın içine girip toprakla halleşmesi lazım. Orada mineraller alması lazım. İçine doğru aşağı doğru iner. Orada bizim gördüğümüz buzulun hemen altında çok sayıda kaptaş tesisleri ve bu kaptaş tesisleri hemen zaten hani en fazla 200 metre toprağa girmiş, oradan kazılmış, çıkmış suyun şişelenerek, borulanarak aşağı hortumlanmasıdır. Ve o kaynak suyu değildir.
Tabii Bursa'da sanayi ve ağır sanayi yoğun bir şehir ve aynı şeyi Marmara'ya boşaltmalarında da yani bütün aslında Gebze, Sakarya vesaire İstanbul, Bursa bir denize doğru maalesef bir sanayi atıkları artık şu anda ne durumda bilmiyorum müsilaj hikayesinden sonra ama en çok da derelere ve en çok da benim bildiğim kadarıyla Nilüfer Çayı'na aktarılan şeyler var. Hangi şirketler yapıyor bunu ve neden denetlenmiyorlar?
Bursa'nın her şeyi kirletiyor. Suları da aynı biçimde kirletiliyor. Ne yazık ki yıllardır Nilüfer Çayı çok kirli bir biçimde akıyor. Bursa'daki suların kirletilmesi Uludağ'dan başlıyor. Biraz önce bahsettik Uludağ'da o otellerin olduğu yerde. İnanın bakın ben daha önce olduğumu söylemiştim. Oradan kışın karda geçtiğimde o kokudan duramamıştım derenin kokudan. O kadar kötü bir kokan derenin yanına Uludağ'ın tepesinde zirveye yakın bir noktadan geçtiğimi söylüyorum. Hani o noktada duyduğum kokudan bahsediyorum. Oteller bölgesinin hemen alt bölgesindeki bir alandı burası.
Yani atık
Ve
doğrudan oraya bırakılıyor diyorsunuz.
tabii ki de bir derelere
Kanallanmıyor.
bakıp bırakılıyor orada. Oraya güya şimdi yani oradaki tesislerin hepsinin aslında 49 yıllık kullanım süreleri vardı. Onlar uzatıldı ve işte tekrardan 49 yıl verildi ve işte bu alan başkanlığı çevrildi filan. Aslında kirletilme oradan başlanıyor. Şimdi de belediye oraya bir kanalizasyon yapacağım diyor. Ama yani yanlış olan şeyi daha da uzatmaya, daha da büyütmeye çalışıyorlar. Ardından Bursa'ya geliyor o dereler. Uludağ'dan. Ne yazık ki ilk çıktığı yerlerin hepsini gördüm. Çok da güzel, çok da şey hani böyle berrak ve çok güzeldir mesela Aras Şelalesi'dir, Nilüfer Çayı'nın doğduğu yer. Çok güzel sulardır ama burası Bursa'ya yaklaştıkça kirlenmeye başlıyor ve kirlendikçe de insanlar hani bir aslında temizlemek yönünde bir çaba çok görmedik biz bugüne kadar. Birçok belediye başkanı bu konuda söz verdi ama hiçbiri yapmadı. En son Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanı, Bursa Valisi temizleyeceğini söyledi yaklaşık 1-2 ay önce. Sanayi atıkları özellikle Bursa'daki o Nilüfer Çayı etrafında dizilmiş çok sayıda yaklaşık 4000'e yakın tesis var. Ve bu tesisler artık hiç yani böyle olduğu gibi boşaltıyorlar, kirletiyorlar suyu. Bunların arıtmaları yok. Bunları sanayi bölgesine çevirmek için bakın Büyükşehir Belediyesi orayı sanayi bölgesine çevirecek plan değişikliği yapmıştı. Biz de ona dava açmıştık. Yani o derenin kenarındaki o tesisleri bir dantel gibi böyle sanayi bölgesi yapacakken ne kadar büyük bir ihanet görüyor musunuz? Yani bunları sanayi bölgelerine taşınması yerine belediyenin ki bu yaklaşık 7-8 yıl önce olan bir şeydi bu. Ki biliyorsunuz 20 yıldır Bursa'da AKP iktidarı var. AKP iktidarı yine. Orayı sanayi bölgesine çeviriyor ve kirlilik devam ediyor. Havaya kirletti şey devam ediyor. Bu sanayi kirli, aynı zamanda sanayi bölgelerin atık depo, atık arıtma tesislerinin de yeterince iyi çalıştırıldığını ya da yeterli kapasite olduğuna da inanmıyor. Çünkü zaten sonuç ortada. Biz Nilüfer Çayı'nı kokuyor ve zift gibi akan haliyle biliyoruz. Çok ciddi kirlilik ortada ama buna yönelik hiçbir çaba yok. Tabii ki biz biliyoruz ki bu denetimsizlikten oluyor. Ve yeraltı suyu da benzer bir biçimde kullanılıyor. Onu da söylemek lazım. Yeraltı suyu hem çekiliyor bir noktadan sonra kirletilmiş su tekrar yer altına basılıyor. İnanılmaz. Yani akıl almaz, akıl dışı bir şey.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
Şimdi bu tarım alanlarında da tabii ki hani suların kirliliğinden bahsederken bir de tarım meselesi var. Tarımsal ürünler, tarım yapanlar nasıl etkileniyor? Yani hem bu kadar yoğun bir sanayi baskısı, tarım alanlarına yönelik kayıplar var mı?
Ya ne yazık ki çok büyük hem de. İlk sanayi bölgesi Bursa'da kuruldu. Hala genişlemeye, büyümeye devam ediyor. Çok ciddi büyüklükte ve bunlar aslında Bursa olasıydı. Bursa'da şu anda 18 tane sanayi bölgesi var. 5 tane de ihtisas sanayi bölgesi var. Bir tanesi işte 18, 17 diyorlar da 18.si henüz yeni açılacak. Onun için biz dava açmıştık. Ama davayı bir şekilde kazanmıştık diyebilirim. Ama Bursa Valisi'nin kamu yararı kararı nedeniyle bilirkişi raporu lehimize geldiği halde reddedildiği için davamız kaybettik. Bu nedenle de işte sanayi bölgesi hızla yapıldı. En son bir Bursa Ovası'nın kalbine hançer gibi 18. sanayi bölgesi de oraya açıldı. Türkiye'de en çok sanayi bölgesi olan yer Bursa. Aynı zamanda dediğim gibi tüm Bursa'da 4.000 tane sanayi tesisi var. Yani şey bölgeleri, sanayi bölgeleri dışında özellikle derelerde işte su kenarlarında sanayi tesisleri var. Bunlar ciddi anlamda kirletiyorlar suyu ve tabii ki bu kirlilik aynı zamanda Bursa Ovası'nı da etkiliyor. Çünkü bu Bursa Ovası buradan sulama yapıyordu bir süreye kadar. Ama artık Nilüfer Çayı o kadar kötü akıyor ki, o kadar kirli akıyor ki içinde hiçbir canlı yaşamıyor. Ve o nedenle de Bursa oradan sulayamıyorlar. Yani sularını, şey hayvanlarını sulayamıyorlar, topraklarını, tarlalarını sulayamıyorlar çiftçiler. Bunun için de aslında başka bir handikap yapıldı. Yani dereyi temizlemek yerine sanayiciye kanunlarda izin verildiği gibi atık arıtma yapacak biçimde getirmek yerine ya da buralara sanayi kurmamak yerine, burayı tarım arazisi olarak bırakmak yerine daha fazla büyütmek, daha fazla çalışmalar yapmak üzere işte bu sulama göletleri yapılmaya başlandı. Şimdi eskiden adam derenin kenarından suyu çekiyordu ama şimdi oradan aldığı zaman para ödemek zorunda. Aynı zamanda işte sulama birlikleri falan kuruldu. Bu sulama birlikleri de aslında eskiden devlette olan bir durumdu. Bu sulama birlikleriyle birlikte bu iflaslar edenler oldu. Yani sulama birlikleri iyi çalıştırılamadı. Ve ciddi anlamda aslında çiftçi mağdur durumda bırakıldı. En son geçen yıl Bursa'da Kadıköy diye bir köy var, Karacabey tarafında. Oraya gittik. Orada mesela bir çiftçi gerçekten işler acısıydı. Bir dönümlük arazisine bir dönümden biraz daha fazla, belki iki dönüm vardı. Domates ekmiş. Domatesi işte gelen suyla ilk sulamış şeyden bu sulama kanaliyetlerinden gelen suyla sulanmış ve tamamen ölmüştü, yanmıştı şeyleri. Çünkü yukarıda bor tesisleri var. Efendim değişik sanayi özellikle maden tesisleri var.
Akşam üzeri suyun renginin değişmesiyle beraber balıkların çırpınarak kenarlara vurarak geldiğini gördük. Yani normalde suyun rengi böyle değildi. Bu
Özellikle suyun kirletenler konusunda büyük bir sıkıntı var. Mesela Bursa'da Karacabey'de yine bir balık ölümleri olmuştu. O balık ölümlerine karşı biz hem Bursa bir valiliğine hem de Balıkesir valiliğine halktan 3.500'e yakın imza toplayarak bunu ilettik o zamanlar. En son şunu anladık ki orada bir şeker fabrikasının sularından kaynaklı atıklardan dolayı yani bizim zorlamamız üzerine ortaya çıkan şeyler bunlar. Yani aslında geliyorlar sudan örnek alıyorlar. Bir şey bulamadık diyorlar. Bugüne kadar bakın yani Dereler sadece Bursa'da böyle değil tabii. Türkiye'nin her yerinde böyle. Ne yazık ki çok kirli. Ve tarım da bunlardan etkileniyor. Ve aslında doğal olarak bu kirlilik eğer efendim ağır metal yüklü ise sular bunlar bizim besinin içine giriyor, gıdanın içine giriyor ve sofralarımıza kadar geliyor. Bunu da aslında sanki bilmiyormuş gibi davranıyorlar. Biraz önce sanayi bölgelerinden bahsettim. Bu sanayi bölgelerinin aslında hepsi Bursa'da tarım alanları üzerine kuruldu. En sonuncusunu bahsettim. Teknosat dediğim gibi davası kazandığımız halde bir kişi lehimize geldiği halde reddedildi. Ve son olarak bir Kestel tarafında bir sanayi bölgesi durumu söz konusu. Bursa'da ve öyle bir şey söyleniyor ki Bursa'daki var olan tüm sanayi bölgelerini toplasan daha büyük bir sanayi bölgesi orada kurulacakmış. Yani inanılmaz bir açlık, inanılmaz bir vandallık ve de şöyle bir durum var. Yani biz Teknosat açılırken de oraya dava açarken de söylemiştik. Normalde kanunlara göre bir sanayi bölgesinin kurulması için sanayi bölgelerinin dolu olması gerekir. Yani var olan sanayi bölgelerindeki arazilerin belli bir doluluk noktasına gelmesi gerekir. Bunlar yok. Ya orada sanayi bölgelerinde arazi pahalı diye bu işte yatırımcıya, ucuz sanayiciye, ucuz tarla bulmak için gidiyor 3-5 tane sanayici bir araya bir kooperatif kuruyor. Diyor ki ben buraya diyor şey yapacağım diyor, sanayi bölgesi yapacağım diyor. Ondan sonra gidiyor Ankara'da onlar görüşüyor, bununla görüşüyor. Gizliden yani bu olay aslında hani plan değişikliği falan ortaya çıkması lazım ama her şey önceden yapılıyor. Yani her şey artık bitiriliyor. En son aşamada plan değişikliği yapılıyor. Siz dava açıyorsunuz ama onlar zaten Ankara'dan her şeyi halletmiş. Dava açıp kazansanız tamam. Yine biz mesela daha önceden Kutiyak diye bir sanayi bölgesi vardı. Ona karşı dava açtık, kazandık. Ama bu doğrudan çok daha ciddi, güçlü bir şekilde Ankara'dan halledildiği için Teknosat orada şey yapılamadı, yapılamadı, iş yapılamadı. Şimdi umarım bu Kestel'deki sanayi bölgesini kurtarırız ama yani oradaki insanlar da arazileri toplamışlar. Bursa havası kirli, suyu kirli, toprakları işgal edilmiş durumda. Bunun için de bir de şey yapıyorlar yani onun da söylemekte yarar var. Türkiye, Bursa çok hızlı bir şekilde büyüdü. Ben çocukluğumdan beri çok hızlı bir şekilde büyüdü. Bunun temel nedeni iç göç. Bu iç göcü aslında sanayici istiyor. Yani bunu da söylemek lazım. Orada ucuz iş gücü için talep yaratılıyor ve bu ucuz iş gücü talebi de sağlamak için işte gerekli teşvikler tarım alanlarına verilmiyor, çiftçilere verilmiyor. Onlar da ya da mağdur bırakılıyor. Ne bileyim okulsuz bırakılıyor. Efendim sağlık sorunları olacak biçimde bırakılıyor. İnsanlar göçe zorlanıyor aslında. Zorlandıktan sonra orada aslında kendi işinin patronuyken tarlasında burada 3 kuruşa fabrikalarda ömür çürüten insanlar haline geliyorlar.
İnsanlardan hayır gelecek mi? Hepsimiz kanser olacak. Bu madeni istemiyoruz. Bu fabrika istemiyoruz.
Gözyaşı bizimdir. Bizim olacak.
Bir de madencilik faaliyetleri var Bursa'da. Yani tüm bunların hem tarımda su istiyor, sanayide su istiyor. Madencilik faaliyetleri de hep su kaynaklarına yakın yerlerde yapılmak isteniyor. Bu anlamda da sizin bir Kirazlıyayla'da çok büyük bir direniş oldu. Orada dava kazanıldı. Ama pek çok halihazırda işletilen çeşitli madenler var. Bir de yeni altın madeni söz konusu anladığım kadarıyla. Bir de ondan bahsedelim.
Evet doğru. Kirazlıyayla'da ciddi bir süreç işletildi. Orada biraz dava kazanıldı ama iş tamamen bittikten sonra yani orada olmayacak bir şekilde büyüklükte bir atık barajı yani kimyasal atık barajı bir çeşit iliç gibi iliçten bahsetmedik ama aynı şeyler aslında Bursa'da da var. Bursa'da ki Yenişehir'de bu kadar büyük olmasa da Yenişehir'deki maden işte o atık havuzu gerçekten çok büyük Yenişehir Ovası'nı efendim ciddi anlamda depremlik bir bölge Bursa. Ciddi deprem bekleniyor. Yani deprem periyodu 7 ve üzeri deprem oluşturma periyodu tamamlanmış. Yani o yıllar geçmiş her an deprem olabilir bir durumda Bursa. Dolayısıyla bu şekilde maden şeylerinin barajlarının bir şekilde çökmesi mümkün. İşte Bursa'da Yenişehir'de 3 tane maden alanı belirlendi. Altın maden alanı bu maden alanı Ne yazık ki Kozaaltı'nın işte Türkiye'de bir seçimden sonra, son seçimden sonra 15 tane Türkiye çapında bir maden furyası başlattı. Maden alanı, yeni maden alanı. Bursa'daki iki tanesi geçmişte vardı. Yani bir yıl önce yapılmıştı. Şimdi son üçüncüsü geçen yani 6 ay oldu, tamamlandı. Aslında şu anda bir sonuç verilmedi. Hala hangi aşamada ne olduğunu bilmiyoruz. Yani altın dediğimiz şey, bir ton altın için işte bir ton topraktan gramlar boyutunda bir altın çıkartılıyor. Yani bir gram çıkartılması büyük bir şans. Orhan Oreli tarafında aslında bir de krom madenleri var. Çok ciddi anlamda dağlar, eskiden krom madenleri dehliz şeklinde işte böyle toprağa kaya kazarak şey içine tünel içine girerek çıkartılmış. Şimdi tamamen dağlar, ormanlar yok ediliyor. Devasa bir çukur açılıyor ve o çukurdan çıkan kayalar ormanın üzerine yine yıkılıyor. Aynı şekilde Bursa'da birçok da şey var. Mermer ocağı var. Taş ocağı var. Çok sayıda. Bunlarla da hani mücadele etmek mümkün değil. Her hafta en azından bir tane taş ocağı ÇED raporu başvurusu yapılıyor. Öylesine büyük bir yıkım, öylesine büyük bir kayıp. Ya inanılmaz boyutta. Bunlar hani böyle bir boyutta bir 100 yıl gitmez. Yani gitmez. Bursa kalmaz. Türkiye kalmaz.
Umarız seçimlerde Bursa için iyi bir sonuç çıkar. Birazcık daha hem halkın hem çevrenin değerini biraz daha bilen bir anlayışla yönetilirsiniz. Teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür ediyorum. Bu Kurumun Bursa Su Kolektifi adına bize bu görüşlerimizi açıklamaya izin verdiğiniz için teşekkürler.
Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.